Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 8.
Ayşe'yi yer minderi üstünde diz çökmüş, Seyfi'nin annesine kahve pişirir buldum. Elini ötekiler gibi ben de yaşlar boşanarak öptüm. Ninenin de elini öptüğüm zaman ihtiyar kadınla karşılıklı ağlamıştık. Ayşe'nin yüzü incelmiş, gözleri büyümüştü. O hiç ağlamıyor. O muhitteki insanların en sakin ve en kavisi görünüyordu. Artık yegane yapılacak şey sürati mümkününe ile oradan kaçıp gitmekti. Planımız da şu oldu. Köylülerden bir öküz arabası satın alınacak ve esvap tedarik edilecek. Seyfi ve ben iki köylü, Ayşe'yi de arkasında siyah yel değirme, öküzleri sürecek, ada pazarına geçecektik. Samandıra'dan sonra arkadaşlara, teşkilata dayanabilecektik. Bursa yolundan Ayşe'yi kaçırmak gayri kabildi. Çünkü bütün polislere tarif edilmiş, şiddetle aranıyordu. 2 Teşri Nisani. Şimdi onun başına attığı siyah astar köylü yel değirmesinin altında, yine yeminiyle çenesi altından bağlanmış küçük başını düşünüyorum. Zümrüt gözleri bazen 2 yaşında çocuk gibi korkaktı. Sonra Seyfi ile benim titrediğimiz dakikalar. Bu yeşil ziyalar harikulade bir alevle yanar, siyah kirpiklerinin arasından en kadir bir erkek iradesiyle bakardı. Yüzü yanmış, altın gibi tunçlaşmıştı. Dudakları her zamandan daha canlı ve daha kırmızı görünüyordu. Ne güzel bir köylü kadınıydı. Babasının çiftliğinde öküze, sığıra alışık olması ona yürüyüşünde, hayvanları kullanışında fevkalade bir emniyet veriyordu. Yıldızların altında, güneşin altında, beyaban içinde, bazen sürülmüş yeşil tarlaların ortasında mütemadiyen gidiyorduk. Köylerde daima açıkta yatıyorduk. Üstü kömürle örtülmüş 2 dolu çuval eşyamız vardı. Ayşe'ye arabanın içine otlarla yatak yapıyor, biz sırayla uyuyor, nöbet bekliyorduk. Bu kadar musibet ve korku içinde bütün dünyada bizden mesut adam olamazdı. Onun küçük yüzünün bazen terlediğini, solduğunu, gözlerinin etrafının simsiyah olduğunu görüyordum. Bazen de bir çocuk gibi kocaman köylü galoşlarını atıyor, berrak sularda beyaz uzun ayaklarını yıkıyordu. Kandıra'da üçümüz de öküzlerin yanında durduk. Denize son defa baktık. İzmit koyu iki tarafın yumuşak, zeytuni yeşillikleri ortasında mavi ve mesut kıvrılıp beyaz İstanbul'a gidiyordu. Bunu gözlerimizle takip ederken Seyfi ve ben ağladık. Onun gözleri kuru ve ateşliydi. Ben ilk defa bu memleket ıstırapları içinde İzmir'den evvel İstanbul'u görüyordum. Gözümüzde küçük dar denizi selamladık, öptük, ayrıldık. Bundan sonra İstanbul hasretinin karşısına 2 yeşil parlak ziya koydum. Artık ateşten gömlek arkamda, ateşten kamçı Ayşe'nin elinde onun götürdüğü yola gidiyordum. Deniz son beyaz nazlı köpüğüyle kıvrılıp giderken son defa olarak 2 siyah kadın gözü düşündüm. Bunlar donuk, bunlar ihtiyar, bunlar yaşlıydı ve bana beddua ediyorlardı. Dilerim Allah'tan için yanmaktan kurtulmasın. Dilerim Allah'tan ömrün açlıktan, hasretten başka bir şey görmesin. İhtilal günleri 21 Teşri Nisani. Geçtiğimiz köylerde hep daha evvel geçenlerin hikayelerini dinledik, izlerine bastık. Bir alay isyanla, acılıkla dolu İstanbul mültecisi kadın, erkek buralardan gelip geçmişlerdi. Yollar çok garipti. Bazen bir palaskalı asker, fişek kemerli, başı laz başlıklı insanlar birer ikişer sırtların üstünde görünüp kayboluyorlardı. Bazen bütün bir İstanbul kafilesi uzaktan gelip geçiyordu. İpten dizginli tahta semerler üzerinde nefer esvaplı zabitler, paltolu siviller görüyorduk. Biz kimseyle konuşmuyorduk. Köylerde mütereddit bir sükut vardı. Anadolu'dan isyan haberleri geliyor, İngilizlerin halifesiyle milletin asi çocuklarının dövüştükleri söyleniyordu. Biz ancak 3. gün onlara tesadüf ettik ve bu yeni ihtilal örneğini görebildik. Hepsinin boğazından beline kadar fişekleri var, kuşaklarında tabanca ve bıçak asılı. Hepsi ayaklarının altında zemberek varmış gibi yere dokunur dokunmaz ayakları sıçrıyor, tüfeklerini bazen omuzlarında, bazen başlarında sallayarak gidiyorlar. Hepsinin gözleri ateşli, fakat geldikleri sınıflar ayrıydı. Bunlar arasında Rumeli dağlarında Bulgar eşkıyasıyla senelerce vuruşmuş, pişmiş, çetelerle zabit üniformasını ihtilal kisvesine çevirmiş İstanbul gençleri vardı. Bunlara ilk temas Ayşe'ye zayıf bir yadırgama hissi verdi. Sonra çarçabuk alıştı. Bunlarla ilk temasımızda Ayşe'nin binbaşı Cemal'in kardeşi olduğunu, İngilizlerden kaçtığını söylemek mecburiyetinde kaldık. O köylü esvabıyla fazla genç, fazla cazipti. Fakat onun feci hikayesini hangisi dinlese, gözünde ihtilalin en hakiki ateşi yanıyor, Ayşe İzmir mücadelesinin mukaddes bir alameti oluyordu. Köylüler bütün bu gayri vazif vaziyet ortasında tarlalarında ürkek ördekler gibi çalışıyorlar ve uzak karaltılardan kaçıyorlardı. Nihayet Adapazarı'na bir konak kalmıştı. Kandıra köylerinin birinde asıl bizimkiler, Anadolu hayatımızın arkadaşları göründü. Sabah horozlar öterken köyden çıkmıştık. Karşıki sarı sırtlar ve eteklerindeki çimenli yeşil tarlalar, kızıl bulutların altında eflatun bir gölge içindeydiler. Dağdan 8 atlı, Karadeniz'in siyah esvaplarıyla dolu dizgin bize doğru geldiler. Öndeki, başında kalpağını muhafaza eden genç ve küçük bir zabitti. Evvela bizi geçiyorlardı. Sonra durdular. Merhaba, merhaba. Ayşe'nin yeşil gözleri gülüyordu. Hepsi etrafını aldılar. Zabitin küçük, uzun ve pembe bir yüzü var. Yanaklarında, çenesinde birer çukur, dişleri bembeyaz. En bariz Trabzon şivesiyle konuşuyordu. İstanbul'dan kaçan iki erkekle bir kadının bu yollardan geçip geçmediğini sordular. Kadının adı Ayşe'ymiş. Ayşe yollarda bir çocuk gibi gençleşen yüzüyle onların kalbine güldü. Ayşe benim arkadaşlar, dedi. Onun muntazam şiir şivesi hepsini şaşırttı. Birer birer dindar bir huşuyla yanmış elini öptüler ve başlarına koydular. Bunlar Geyve'de çarpışan İhsan'ın mahiyetinden küçük bir müfrezeydi. Bizi almaya gelmişlerdi. Şimdi yapılacak ilk iş öküz arabasını bırakmak, üçümüze de birer at ve eşyamıza birer mekkare tedarik etmekti. Bundan sonra Adapazarı'na kadar süren 3 günlük seyahat en canlı günler oldu. Çerkez köyleri etrafında Türk, Çerkez, Rum, hatta Ermeni bir hayli eşkıya halife ordusuna iltihak etmiş, bizim kuvvetlerle yer yer vuruşuyorlardı. İki tarafı meyilli sırtlarla yükselen bir nevi dere içinden geçiyorduk. Ayşe herhangi bir köylü kadını gibi hayvanına oturmuş, Ahmet Rıfkı'nın siyah laz esvaplı mahiyeti arasında konuşa konuşa gidiyordu. Hayli derin bir su geçmek üzereydik. Karşıda çalı yığınları ve söğütlerin toplandığı bir nevi batak ve sazlık vardı. Hayvanları suya salmadan kulağımın dibinden bir şey vızladı. Bir tüfek tarrakası duydum. Göz kırpıp açmaya vakit kalmadan Ahmet Rıfkı'nın arkadaşları hayvanlarından atlamışlar, biraz gerideki küçük kayaların arkasında vaziyet almışlardı. Ayşe'yi Ahmet Rıfkı adeta atından kapmış, yanlarına götürmüştü. Hepimiz yere uzanmış, taşın arkasına tahassün etmiştik. Onlar dizlerinin üstünde tüfekleri karşıki sazlığa çevrilmiş bekliyorlardı. Karşıki sazlıkların arkasından bir tüfeğin ucu görünüyordu. Kısık bir ses haykırdı. Yere yatın, tüfekleri beriye atın. Ahmet Rıfkı'nın daha yüksek fakat billur gibi genç sesi sövdü. Pezevenkler gelin dalın bakalım. Karşıdaki kısık ses bir perde daha yüksek sövdü. Ahmet Rıfkı ile aralarına bir sövme düellosu başlamıştı. Nihayet bağırdı. Defolun köpekler, derinizi yüzeceğim. Hakikat eteş başladı. Kurşunlar vız vız iki taraftan uçuyordu. Sövüşme daha yüksekti. Hepsinin arasında Ahmet Rıfkı, Ayşe Hanım başını kaldırma ha diye bağırıyordu. Nihayet karşı tarafın sazlar arasında yüzü koyun sıvıştığını görüyorduk. Bunu gören genç çeteler hep birden büyük bir sayha ile koşuyorlardı. Birkaç yaylım ateşten sonra döndüler. Karşıdan bir tek kişi bir ruh sazlar arasında kalmıştı. Bizim arkadaşlardan birinin bacağından bir kurşun geçti. Ayşe hemen kendi yükünü açtırdı. Tentür diyot, pamuk ve sargı çıkardı. Yarayı sardı. Tekrar hepsinin gözlerinde ibadete benzer bir muhabbetle etrafına toplandılar. Sonra hastayı bindirdik, yavaş yavaş ilerledik. Avlunun yanından geçerken herkes Ayşe'nin yüzüne bakıyordu. Fakat o sararmamıştı bile. Ve bunu Ahmet Rıfkı müfrezesi hiç unutmadı. Her köyden geçtiğimiz zaman birkaçı köye gidiyor, cebinde yumurta, peynir ne bulursa Ayşe'ye getiriyorlardı. Sonra hepsi birden tabakasını çıkarıp tütün ikram ediyorlardı. Ayşe hepsine bakıyor, hatırları kalmasın diye gözlerini kapıyor, elini uzatıyor, birini alıyordu. Ayşe'ye tabakasından tütün verenin yüzü nişan almış bir adam gururuyla etrafına bakınıyordu. Hepsi çok basit, hepsi iyi çocuklardı. En kanlı vakayı en tabii bir şeymiş gibi anlatıyor, en tahammülsüz felaketleri sabır ve metin genç omuzlarında taşıyorlardı. İsyanlarının felsefesi meşru ve açıktı. Memleketlerine hakları olmayarak, mütareke diye aldatarak bir takım yabancılar sokulmuşlar, soyuyorlardı. Harp malzemesini tedarik ne kadar müşkül ve uzun olursa olsun, mukavemet için, karşısındakine zarar vermek için ne yapılmak lazım gelirse, ne pahasına olursa olsun gülerek yapıyorlardı. Ayşe bunların ruhlarının iyi tarafını herkesten iyi anlamıştı. Onun için İzmir'in dağlarında büyüyen müstakil ruhu, istiklal askerlerini, orduları gibi faziletleriyle, hatalarıyla beraber seviyordu. Ahmet Rıfkı bu Anadolu yollarında gördüğüm en güzel, en billur yürekli çocuk. O da genç gözlerini kapayıncaya kadar Ayşe'nin en hakiki İzmir askerlerindendi. Şimdi atları yan yana saatlerce koşarak gittiklerini görüyorum. Onda Ayşe'ye hürmetle, prestijle, himaye ile karışık bir alaka uyanmıştı. Ayşe onu son dakikasına kadar büyük bir kardeş, belki genç bir ana rikkatiyle ve düşkünlüğüyle sevdi. Adapazarı'na çok geç bir akşam yaklaştık. Adapazarı'nda günle değil, saatle değişen bir ihtilal vaziyeti vardı. Adapazarı, Arnavut çetelerinin, Çerkezlerin, Abazaların, Türklerin, her iki tarafa mensupların, ikide bir de isyan eden köylülerin saatten saate dövüştükleri, hakim oldukları, bıraktıkları bir sahne olmuştu. Ahmet Rıfkı gülerek, "En fenası baltalarıyla gelen köylüler," diyordu. "Bir balta indi mi kafa tuz buz oluyor. Şimdi daha o kadar azmadılar. İki tarafa da zaman zaman kızıp bir balta sallıyorlar. Fakat sahiden kızarlarsa berbattır. Bakalım Bolu Düzce ne olacak? Adapazarı henüz pusuya yatmış. Geleni gideni pusuya düşürüyor." Geç zaman Adapazarı'na bir saat kala bir kahveye geldik. Ve şehre yayı bir arkadaş gönderdik. Burası karanlık, müstatil, küf kokulu, altı toprak bir kahvehaneydi. Aydınlık yapmak için çevik, siyah gölgeler odun yağdılar, ocağı parlattılar. Çok yorulmuşlardı. Galiba bir köşede aynı şişeden beyaz bir şey içiyorlardı. Ayşe derin gözleriyle ilk defa bunların yaptığını görmemezliğe geliyordu. Seyfi şikayet etti. Bana, "Mukavemet bunlarla olmaz, yalnız ordu ile olur," diyordu. "Üç jandarma görseler hepsi dağılır." Bunu bunların arasından eskiden asker iken İstanbul'dan kaçmış ve iltihak etmiş iri bir Anadolu çavuşu söylüyordu. Hepsi sarardı ve rencide olmuş ruhlarıyla baktılar. Ayşe olmasa çavuşun ve Seyfi'nin vaziyeti çok iyi olmazdı zannederim. Fakat ikisinin de öyle gayri şuuri bir söyleyişi vardı ki bana bunu iki sene kadar değil henüz sahnede görünmeyen Türk ordusunun neferi zabiti söylüyor gibi geldi. Ayşe'nin ağır sesi yükseldi. "Bunlar ordu değil mi? Bugün bunlara dokunan jandarma İngiliz ve Yunan'dan başka ne olabilir? Bunlar hepsi İstiklal'in, İzmir'in askeri. Hepsi milletin ilk ordusu." Ateşin gölgesinde köylü yeminisi altında yeşil gözleri çocuk gibi genç ve canlıydı. Birdenbire siyah gölgeler onun etrafına münkat ve minnettar toplandılar. "Ah sevgili ve ateşli İzmir, seni Ayşe'de mi görüp ateşe gidiyoruz? Yoksa Ayşe senin kızın olduğu için mi bizi yeşil İzmir'e kızıl kanlarımızı akıtarak sürüklüyor? Yine itina ile yan peykelerin üstüne Ayşe'nin battaniyesini yaydık. Yine itina ile önüne haşlanmış yumurtasını, peynirini koyduk. O bağdaş kurmuş, bir çocuk ciddiyetiyle yiyor, toprağın üstünde siyahlı gölgeler çepçevre karşısında oturuyorlar. Ahmet Rıfkı küçük bir iskemleye onun önüne oturmuş, arada bir başını kaldırıp arkasına bakıyor ve konuşuyor. Ayşe hiç o eski, sessiz ısırap heykeli değil. O kadar alevle, gençlikle, dünyaya sığmayan bir kudretle yaşıyor ki, alevlerin en parlak bir dakikasındaydı. 8 maden tabakayı, 8 siyah kol ona uzatmış bekliyor. Ahmet Rıfkı başını peykeye dayamış, pembe yüzünün 3 küçük çukuru ile tebessüm ediyor. Kapı açıldı, bir mahmuz şıkırtısı var. Başımızı hep birden çevirdik. Gelen de gördüğü tablo karşısında elinde kamçısı durmuş bize bakıyor. İhsan genç binbaşı, iki süvarisiyle toz içinde yanmış, yavuzlaşmış, nazik yüzü tamamen hakikatin, korkunç muhakemetin tunç kalıbını almış. İhsan Bey, İhsan Bey. Bütün siyah gölgeler pire gibi sıçradılar. O heyecan içinde atıldı. Ayşe'nin iki yanmış elini birer birer rıhtımda gördüğü o dini bir merasim huşuğuyla öptü. Başına koydu. Sonra cüz'i münakaşadan sonra Adapazarı'na sokulmadan Ayşe'yi Doğançay'a yakın hazırlanmış bir eve götürmeye karar verdik. İhsan'ın kuvvetlerinin yanında şimdilik Ayşe hasta bakıcı sıfatıyla kalacaktı. Köyde 3-5 yataklı bir de hastane hazırlamışlardı. Adapazarı'na uğramadan Ayşe'yi muhafaza altına alıp götürmek var. İhsan, Ayşe ile benim alelade birer yolcu gibi bu kıyafetlerimizle geçip gitmemizi terviç etti. Ahmet Rıfkı ve 8 arkadaşı Ayşe'yi kendileri geçirmek ve icap ederse dövüşmek istiyorlardı. Genç yüzü tebessüm içinde, "Bu sefer hepimiz yaralanırız İhsan Bey, hemşire Ayşe yaramızı saracak," diyordu. İhsan'ın yüzü karardı ve Ayşe'ye baktı. O da mutlak kalabalıkla İhsan'ın, Ahmet Rıfkı'nın kuvvetleriyle beraber geçmek istiyordu. İhsan'ın Ahmet Rıfkı'ya ve 8 arkadaşına bakışından anladım ki Ayşe orada olmasa itaat meselesinde hiç şakası olmayan bir reistir. Fakat sesini çıkarmadı. Bana, "Sen Peyami, bir ağabey sıfatıyla son sözünü söyle," dedi. O zaman Ayşe döndü. Mütemadiyen tazelenen alevlerin kesif isini, Kahvenin karanlık karine sindiren meşalenin ziyasında, kaşlarının arasında derin ve çatkın bir çizgiyle baktı. O iki zümrüt göz simsiyahtı. Hakiki kadınla iptidai hilkatler arasında çok sıkı bir alaka var. Bunlar, tahsilleri ne olursa olsun kuvvetin, heyecanın ve arzın çocuğudurlar. Ben sizin kuvvetlerin hasta bakıcısı değil miyim? Tehlikeli yerlerde mutlak sizinle beraber olmam lazım değil mi? Siz hemen hareket saatinizi kararlaştırınız. Karanlıktan istifade ederek yürüyüşe geçmeye, ada pazarını arkada bırakmaya karar verdiler. Meşaleleri çıkarmadan sessiz hayvanlara bindik. Ayşe artık benim elimden çıkıyordu. O, Ahmet Rıfkı'nın ve İhsan'ın himayesine geçmişti. Öndeki 200 adım mesafede iki süvari tehlike hissederse ateş etmek üzere gidiyorlar. Ayşe, Ahmet Rıfkı ile Seyfi'nin arasında, ben İhsan'la onların arkasındayım. Ada pazarının batak çayırlarını, oraya buraya serpilmiş münasebetsiz söğütlerini neyi hatırlıyorum. Fakat bunların hepsinden fazla İhsan'ı, yanımda kalbini karanlıkta o kadar şiddetle hissettiğim zavallı İhsan'ı hatırlıyorum. Öyle derin bir ıstırap kasırgası içinde, öyle münkat bir esir sıfatıyla sesini çıkarmamaya azmetmiş bir adam ki. O önündeki iki gölgeye karanlığı delen gözleriyle bakıyor, arada hafif bir sesle konuşan Ahmet Rıfkı'nın atine Ayşe eğilip bir şey söylediğini gördüğü zaman ceketinin karanlıkta kabardığını görecek kadar kalbe attığını hissediyorum. Ne kadar zaman karanlıkta, rutubette sessiz ve kemiklerimiz titreyerek gittik. Her su geçtiğimiz zaman İhsan atını sürüyor, Ayşe'nin hayvanını yedeğe alıyor, karanlığa taş atılmış, karanlık etrafa sıçrıyor gibi atların suda çıkardığı şıpırtıyı duyuyorum. İlk ziya karanlığı dağıtmaya ve önümüzde eşkal seçilmeye başladığı zaman İhsan da ben de en evvel Dilber köylünün siyah yeldirmesini, pembe yeminisini gördük. Ayaklarını sallayarak hayvanın üstünde sessizce gidiyor, sabaha seyrediyordu. Hafif bir boğaza benzeyen iki tarafı ağaçlıklı bir yoldan gidiyorduk. İhsan'ın yüzü kansız ve mustaripti. Bana yavaşça dedi ki, Ayşe Hanım bana korku nedir öğretti. Bu boğaz hayli uğursuz bir boğazdır. Çok dikkat lazım. Sonra emir verdi. Ahmet Rıfkı önde, kendi arkada ve bütün kuvvet Ayşe'nin hayvanının etrafındaydı. Herhalde pusudan atılabilecek kurşunlar Ayşe'ye değmeden etrafındaki siyah gölgelere dokunacaktı.
Ayrım sonu.